Ayrım 17.
Çünkü içteki çemberler dıştakileri temsil ettikleri, yani genel yönelimleri birbirine uyduğu takdirde sistem demokratik nitelik taşıyabilir. Aksi halde bu özekteş çemberler dizisi bir oligarşiyi gösterir. Seçmenler. Seçmen kategorisinin bütün diğer kategoriler karşısında siyasal bilim açısından önemli bir üstünlüğü vardır. O da kolayca ölçülebilir olmasıdır. Her zaman adayların parti ilintilerini açıkça göstermeseler bile, çoğunlukla elimizde oldukça iyi seçim istatistikleri mevcuttur. Orantılı temsilin kabulünden önceki bazı Avrupa istatistiklerinde bu konuda büyük boşluklara rastlanır. Yöresel seçimler bakımından boşluklar daha da büyük olmakla beraber, bunlar konumuz yönünden o kadar önemli değildir. Çünkü yöresel seçimlerde kişisel sorunlar ve özel çıkarlar partiye bağlılığı genel seçimlerdekine oranla daha çok etkilemektedir. Kadro partilerinde parti topluluğunun mümkün olan tek ölçüsü seçmenleri saymaktır. Partinin gücü veya zayıflığı seçmenlerinin sayısıyla ölçülebilir. Partinin evrimi oy miktarındaki dalgalanmalardan izlenebilir. Hatta partinin yönetim kurullarının ne derece demokratik nitelik taşıdığını da bu kurulların bileşimini parti seçmenlerinin dağılımıyla karşılaştırmak suretiyle ölçmek mümkündür. Örneğin Amerikan yazarları, başkanlık seçiminde partinin adayını seçmekle görevli bulunan ulusal konvansiyonu temsil edici nitelikte görmemektedirler. Çünkü bu konvansiyonun delegeleri partinin seçmen sayısıyla orantılı değildir. Köysel bölgelerdeki seçmenlerin artık temsili yanında Cumhuriyetçi Parti'de güneyli seçmenler de artık temsil edilmektedir. Bakınız şekil 19. Amerikan partilerinin ulusal konvansiyonlarında eşitsiz temsil. Dipnot, rakamlar 1948 yılına aittir. Amerikan Siyasal Bilim Derneği Siyasal Partiler Komisyonu'nun raporu. The American Political Science Review, September 1950, numara 3, 2. bölüme ek. Demokrat Parti Konvansiyonu, Devlet, New York, delege başına düşen demokrat seçmen sayısı 28.960. Devlet, Pensilvanya, delege başına düşen demokrat seçmen sayısı 26.955. Devlet, South Carolina, delege başına düşen demokrat seçmen sayısı 1.721. Devlet, Louisiana, delege başına düşen demokrat seçmen sayısı 5.680. Devlet, Maine, delege başına düşen demokrat seçmen sayısı 11.191. Devlet, Vermont, delege başına düşen demokrat seçmen sayısı 7.443. Devlet, Connecticut, delege başına düşen demokrat seçmen sayısı 21.164. Devlet, Illinois, delege başına düşen demokrat seçmen sayısı 33.245. Devlet, Wyoming, delege başına düşen demokrat seçmen sayısı 8.725. Devlet, Nevada, delege başına düşen demokrat seçmen sayısı 3.129. Devlet, Texas, delege başına düşen demokrat seçmen sayısı 15.014. Cumhuriyetçi Parti Konvansiyonu, Devlet, New York, delege başına düşen cumhuriyetçi seçmen sayısı 29.290. Devlet, Pensilvanya, delege başına düşen cumhuriyetçi seçmen sayısı 19.021. Devlet, South Carolina, delege başına düşen cumhuriyetçi seçmen sayısı 894. Devlet, Louisiana, delege başına düşen cumhuriyetçi seçmen sayısı 5.589. Devlet, Ohio, delege başına düşen cumhuriyetçi seçmen sayısı 27.277. Devlet, Kansas, delege başına düşen cumhuriyetçi seçmen sayısı 24.884. Devlet, Georgia, Delege başına düşen Cumhuriyetçi seçmen sayısı 5478. Devlet Alabama, delege başına düşen Cumhuriyetçi seçmen sayısı 2923. Devlet Mississippi, delege başına düşen Cumhuriyetçi seçmen sayısı 630. Buna karşılık kütle partilerinde temsile esas alınan üyelerdir. Fakat burada da iki kategori arasındaki ilişkiyi belirtmek önem kazanmaktadır. Seçmenler ve üyeler iki ayrı topluluk meydana getirir. Aşağıda göreceğimiz gibi bunlardan ikincisi birincisine önderlik etme eğilimindedir. Seçmenlerin seçtiği parlamento üyeleri gitgide üye kütlesi içinden çıkan yönetim kurullarının otoritesine tabi olmaktadır. Dolayısıyla bu iki topluluğun tepkilerinin birbirine uyduğunu veya birbirinden ayrıldığını kesinlikle tespit etmenin önemi vardır. Bu konuda istatistiki karşılaştırmalar yararlı bilgiler verebilir. Ancak bu çeşit karşılaştırmalar her zaman kolay olmamaktadır. Bir defa yukarıda belirttiğimiz gibi üye sayımlarının genellikle kesinlikten yoksun oluşlarının doğurduğu güçlükle karşılaşılmaktadır. Dolayısıyla kıyaslamanın unsurlarından birine daima ihtiyatla bakmak gerekir. Öte yandan seçim istatistikleriyle parti istatistiklerini karşılaştırmadaki güçlük söz konusudur. Bu alanda korelasyon katsayısı metodunu kullanmaya imkan yoktur. Çünkü karşılaştırma noktaları sayıca çok azdır. 1909-1910 öncesine ilişkin üye sayımları hemen hemen hiç mevcut değildir. Dolayısıyla en çok bir düzine genel seçim için karşılaştırma imkanına sahip bulunmaktayız. Çoğu ülkelerde bu sayının bile altına inmek gerekir. Çünkü partilerin henüz pek az gelişmiş oldukları devreler hakkında karşılaştırmalar yapmak mümkün değildir. Bu bakımdan seriler anlamlı bir hesaplamaya imkan vermeyecek derecede kısadır. Üstelik korelasyon katsayıları ancak genel seçimler sırasındaki üye sayısıyla seçmen sayısının karşılaştırılmasına imkan verir. Oysa iki seçim arasındaki devrede üye toplamında meydana gelen değişiklikler problemin temel unsurlarından birini teşkil eder. Aslında bu serilerin ritimleri birbirinden farklıdır. Üyelik istatistikleri bakımından yıllık bir ritim, seçim istatistikleri bakımındansa 4 veya 5 yıllık, bu da çoğu zaman fesihler ve tatiller yüzünden değişikliğe uğrar, ritimler söz konusudur. Korelasyon katsayıları yeter derecede seçmeli bir çözümleme sağlamaz. En iyi metot temel istatistiklere dayanarak seçmen eğrileriyle üye eğrilerini karşılaştıran grafikler çizmektir. Seçmenlerle üyeler arasındaki büyük sayı farkı dolayısıyla bu eğrilerin ölçeği aynı olamaz. Şu halde incelenen dönemin tümü sırasında iki topluluk arasındaki ortalama orana az çok uyacak ölçekler kabul etmemiz gerekir. Seçmenlerin ve üyelerin artış oranlarını tespit etmek suretiyle bu eğrileri tamamlamakta faydalı olur çünkü bu daha kesin bir ölçüleme imkanı verir. Çeşitli partilerde aynı ülkedeki farklı partiler veya farklı ülkelerdeki benzer partiler, seçmenlerle üyelerin karşılıklı durumlarını karşılaştırabilmek için her partinin incelenen tarihteki üyelik oranını yani üye sayısının seçmen sayısına oranını tespit etmek gerekir. Belli bir partinin ardı ardına gelen seçimlerdeki üyelik oranlarını karşılaştırmak suretiyle de gerek zaman gerek yer içinde mukayeselere imkan verecek üyelik eğrileri çizilebilir. Ancak üyelik oranına layık olduğundan daha fazla değer vermemelidir. Bu bir ölçü aletinden başka bir şey değildir. Üyeliğin her partide aynı anlamı taşımadığı, kadro partilerinde pratik bakımdan hiçbir gerçek anlamının olmadığı, kütle partilerinin bile kayıt mekanizması ve sayımın kesinliği yönünden birbirlerinden çok farklı oldukları unutulmamalıdır. Örneğin radikal sosyalist ve komünist partilerin üyelik oranlarını karşılaştırmanın hiç anlamı yoktur. Çünkü bu iki örnekte üyelik anlayışı tamamen farklıdır. Aynı şekilde İşçi Partisi'nin üyelik oranı Fransız Sosyalist Partisi'ninki ile karşılaştırılamaz çünkü bunlardan birincisi dolaylı, ikincisi dolaysız yapıdadır. Kısacası üç çeşit karşılaştırma yapmak mümkündür. 1. Aynı partinin çeşitli gelişme dönemlerindeki üyelik oranlarının karşılaştırılması, Bu yukarıda belirtilen karşılaştırmalı grafikleri tamamlar. 2. Aynı partinin ülkenin değişik bölgelerindeki veya değişik sosyal sınıflar yahut yaş grupları içerisindeki üyelik oranlarının karşılaştırılması. Ancak istatistiklerin bu konudaki sükutu dolayısıyla bu çeşit karşılaştırmalara hemen hemen hiçbir zaman imkan yoktur. Araştırıcı sondaj veya monografi yoluyla kendi istatistiklerini bizzat hazırlamak zorundadır. 3. Farklı ülkelerdeki benzer partilerin üyelik oranlarının karşılaştırılması. Örneğin sosyalist partilerin, komünist partilerin, Hristiyan Demokrat partilerin ve benzeri. Üyelik oranları. Bu partilerin yapıları birbirine ne kadar benzerse karşılaştırma da o kadar doğru olur. Böyle bir karşılaştırma komünist partilerde sosyalist partilerden, sosyalist partilerde ise Hristiyan Demokrat partilerden daha kesin sonuçlar verir. 4. Aynı ülke içindeki nispeten benzer partilerin, örneğin komünist ve sosyalist partiler veya sosyalist ve Hristiyan Demokrat partiler karşılaştırılması. Ancak bu sonuncu tipte bir karşılaştırmanın daima en kesin ihtiyat kayıtlarıyla ele alınması gerekir. Böylece araştırıcılara geniş bir çalışma alanı açılmakta ve yararlı bulgular elde etme olanağı belirmektedir. Araştırmaların bir merkezi temaya seçmenlerin tepkileri ile üyelerin tepkileri arasındaki ayrılığın sistematik ölçümü, yöneltilmesi yerinde olacağı benzer. Bu şekilde bölgelere veya ülkelere göre bir partinin üyelik oranını aldığı oyların yüzdesiyle karşılaştırmak ve bunlar arasında bir ilişki olup olmadığını, bunların aynı yönde mi, ters yönde mi değiştiklerini veya bu değişimlerin bir korelasyon gösterip göstermediğini araştırmak mümkün olur. Aynı karşılaştırma meslekler, sosyal kategoriler ve yaş grupları bakımından da yapılabilir. Tabii bu gibi çözümlemelerin mümkün olduğu kadar çok sayıda parti için yapılması ve istatistiklerden el verdiği ölçüde geçmişe gitmesi gerekir. Ancak partilerin kuluçka devreleri bu hesaba katılmamalıdır. Çünkü üye ve seçmen sayısının azlığı ciddi bir karşılaştırmayı imkansız kılmaktadır. Bu dönemde partilerin ancak şurada burada birkaç aday göstermekte olmaları, ulusal istatistiklerde kendilerine izafe edilen seçmen tutarını yanılttığı gibi, henüz ülkenin her bölgesinde ocaklara veya komitelere sahip olmamaları da, aynı şekilde parti sayımlarındaki üye tutarlarını yanıltmaktadır. Partilerin çözümlenmesi ancak bunlar belli bir gelişme derecesine vardıktan, yetişkinlik çağına ulaştıktan sonra mümkün olur. Gerçekten sınırlı ve az sayıda birkaç ilk sondajın ortaya koyduğu bir varsayımın doğruluğu veya yanlışlık derecesi ancak böyle derin ve tekrarlı araştırmalarla kontrol edilebilir. Bu varsayım seçmenlerle üyelerin birbirlerinden nispeten bağımsız olmaları, bu iki toplulukça siyasal olaylar karşısında gösterilen tepkilerin farklı bulunması ve evrimlerinin farklı yönlere yönelmesidir. Gerçi karşılaştırmalı çözümlemeler, üyelerle seçmenlerin paralel bir gelişme gösterdikleri dönemler olduğunu ortaya koymaktadır. Örneğin 1906-1914 ve 1928-1932 arasında Fransız Sosyalist Partisi, 1924 ile 1940 arasında İsveç Sosyal Demokrat Partisi ve diğerleri. Fakat iki topluluk arasında böyle bir paralelliğin bulunması nispeten nadirdir. Bu paralellik partilerin güçlenme veya üstünlük kazanma safhalarında kendini göstermektedir. Aslında çoğu zaman üye topluluğunun artış hızı seçmen topluluğununki ile aynı değildir. Seçmenler genellikle üyelerden daha hızlı artar. Gerçekten seçmen sayısı yükseldikçe üyelik oranının düştüğü, seçmen sayısı düştükçe bu oranın yükseldiği gözlemlenebilecek bir eğilimdir. Sosyalist partilere ilişkin ve 9 ülkede 63 örnek olayı içine alan gözlemler bu genel eğilimden sadece 20 sapma olduğunu ortaya koymaktadır. Üstelik istisnaların 5 tanesi örneğin Fransa 1919-28, Norveç 1918-24, İngiltere 1945-50, partideki bir iç bunalımla veya üyelik sistemindeki bir değişiklikle açıklanabilir ve bu durum sözü geçen istisnaları bütün anlamlarından yoksun bırakır. Dolayısıyla üye topluluğu seçmen topluluğundan daha istikrarlı gibi görünmektedir. Ancak bu sonuçlar sadece sosyalist partiler bakımından geçerli, Komünist Partisi üyeliğinin istikrarsızlığına daha önce değinmiştik ve çok yaklaşık niteliktedir. Örneğin Fransa'da 1919-39 döneminde seçmenlerin gösterdiği istikrar, üyelerin istikrarsızlığıyla açık bir tezat halindedir. Seçmenler bakımından en büyük fark iki uçtaki rakamların ortalamasına göre %14.7'dir. Üyelerde ise bu oran %121.7'ye ulaşmaktadır. İsviçre'de 1930'dan bu yana seçmenler üyelerden çok daha istikrarlıdır. Bunlardan birincisi için fark %1.4, ikincisi için %28.7'dir. Ayrıca gelişme hızındaki farklar daha sık görülen tam uzaklaşmalar, divergence derecesinde önemli değildir. Bunlar her topluluğun gerek siyasal ve ekonomik olaylar, gerek parti içi bunalımlar karşısında aykırı tepkiler göstermesinin sonucudur. Burada iki eğilimin oldukça açık şekilde ortaya çıktığı görülmektedir. 1. Üyelerin parti içi bunalımlara veya olaylara karşı gösterdikleri tepki seçmenlerinkinden daha kuvvetlidir. 2. Bu iki topluluğun siyasal ve sosyal olaylar karşısındaki tepkileri farklı olmakla beraber hangisinin daha kuvvetli veya daha zayıf olduğunu tayine imkan yoktur. Sosyalist partilerin 1914 savaşından hemen sonraki komünist veya solcu, goşist kopmalara karşı gösterdikleri tepki bu eğilimlerden ilkine iyi bir örnektir. Fransa'da Sosyalist Parti 1919 ile 1924 arasında üyelerinin %46.6'sını fakat seçmenlerinin sadece %2.4'ünü kaybetmiştir. Norveç'te Sosyal Demokratların ayrılması 1918 ile 1921 arasında İşçi Partisi'ne üyelerin %60'a yakınını kaybettirmiş fakat partinin seçmenleri ancak %8 oranında azalmıştır. Buna karşılık Almanya'da Bağımsız Sosyalist Parti'nin kopması 1919 ve 1920'de Sosyal Demokratlara oy veren seçmenlerin sayısında önemli bir düşüşe %46.5 azalma yol açmış, üye sayısı ise %6.8 oranında artmıştır. İşçi Partisi'nin üye ve seçmenlerinin giriş bildirimi ve çıkış bildirimi usulleri karşısındaki tepkileri daha da büyük bir ayrılık göstermiştir. 1924 ile 1929 arasında çıkış bildirimi yerine giriş bildiriminin kabul edilmesi, sendikalı üyelerin sayısında %35.3'lük bir azalmaya yol açmış, fakat seçmen sayısının %51.5 oranında yükselmesine engel olmamıştır. Çıkış bildirimine dönülmesinden sonra 1945 ile 1950 arasındaki fark bu kadar büyük olmamıştır. Bu değişiklik sonucunda sendikalı üyelerin sayısı %96.31, seçmenlerin sayısı ise %10.5 oranında yükselmiştir. Seçmenlerle üyelerin siyasal ve sosyal olaylar karşısındaki davranışlarının farklılığı, bunların 1914 ve 1939 savaşlarına karşı gösterdikleri tepkilerde de ortaya çıkmıştır. Her iki savaş, sosyalist partilerin gerek seçmenlerinde, gerek üyelerinde genel bir artışa yol açmıştır. Ancak bu artışların her iki toplulukta birbirine paralel olduğu haller nadirdir. Üstelik artış oranları arasındaki farkı ölçmek de kolay değildir. Çünkü seçim reformları genellikle seçmen sayısını arttırmıştır. Bu bakımdan bazı düzeltmeler yapmak gerekir. 1914 ile 1919 arasında Fransız Sosyalist Partisi'nde istisnai olarak paralel bir durumla karşılaşılmaktadır. Seçmen toplamı %31.5, üye toplamı %30 oranında yükselmiştir. Öte yandan İngiltere'de 1910 ile 1918 arasında İşçi Partisi'nin seçmenleri kullanılan toplam oy sayısına göre %200'den fazla artmış, aynı dönem içinde üye sayısı ancak %100'lük bir artış göstermiştir. 1935 ile 1945 arasında İşçi Partisi'nin sendikalı üyeleri %20.5, bireysel üyeleri de %16.2 oranında artarken, parti seçmenlerinin sayısı %43.7 oranında yükselmiştir. Bu örnekler yukarıdaki eğilimin tersine çevrilebileceği izlenimini uyandırmaktadır. Burada seçmenlerin tepkisi üyelerinkinden daha kuvvetli olmuştur. Ancak böyle bir sonuç çıkarmak erken olur. Örneğin Fransa'da sosyalist oyların yüzdesi kullanılan toplam oya nispetle 1936'da %20'den 1945'te %25'e yükselmiş, yani %25'lik bir artış oranı göstermiştir. Oysa üye sayısı %65.8 oranında artmıştır. Bu, diğer bazı ülkelerde çok daha büyük ölçüde görülen bir davranış ayrılığından başka bir şey değildir. Örneğin İsveç'te sosyalist seçmenlerin sayısı 1914'te 256.428'den 1920'de 195.121'e düşmüş, üye sayısı ise 84.410'dan 143.090'a yükselmiştir. Aynı şekilde seçmenlerin sayısı 1940'ta 1.546.804'ten 1944'te 1.436.571'e düşerken, üye sayısı 487.257'den 553.724'e yükselmiştir. Norveç'te sosyalist seçmenler 1936'da 618.616'dan 1945'te 609.348'e düşmüş, üye sayısı ise 142.719'dan 197.683'e çıkmıştır. Aynı olay karşısında, gerçi bu hayli önemli bir olaydır, İki topluluk taban tabana zıt hareket etmiştir. Aynı derecede tipik başka örnekler de verilebilir. İngiltere'de 1918 ile 1935 arasında iki parti sisteminin çöküşüyle ortaya çıkan siyasal bunalım sırasında işçi seçmenlerin davranışı işçi partisi üyelerininkinden tamamen farklı olmuştur. 1918'den 1922'ye kadar işçi seçmenlerle işçi partisi üyeleri birincisi ikincisinden daha hızlı olmak üzere üye sayısındaki %10 artışa karşılık seçmenler %30 oranında artmıştır. 1922 ile 1923 arasında seçmenler %2.6 oranında hafif bir artış kaydetmiş, fakat üyeler %4.7 oranında azalmıştır. 1923 ile 1924 arasında seçmen sayısı daha belirli şekilde, yaklaşık olarak %26, artarken üye sayısı hemen hemen aynı kalmıştır. %1.2'lik bir artış. 1924 ile 1929 arasında seçmen sayısında %51.5'e ulaşan daha da belirgin bir artış olmuş, buna karşılık üye sayısı %26 oranında azalarak düşüş kaydetmiştir. Bu şüphesiz çıkış bildiriminin terk edilmesinin bir sonucu olarak açıklanabilir. 1929 ile 1931 arasında ise tersine seçmenler sayıca azalmış, fakat üye sayısı yeniden hafifçe %1.16 oranında yükselmiştir. Sadece bireysel üyelerdeki artış çok daha belirgin olmuştur, %38.